Merhabalar. İşinize yarar diye düşünüp yeni bir seri yapmaya karar verdim. Serinin ismi İşe Yarar Şeyler. Sabahın köründe daha hava aydınlanmadan 3 saatlik koşusunu tamamlayanlar. Strava kaydı sonraki güne atmasın diye gece yarısı sokaklara çıkıp 19.95 kilometreyi 20'ye otoparkta son bir turla bağlayanlar. Tek ya da kalabalık, asfalt patika demeden koşanlar. Merak ettiğiniz ne varsa koşuya dair size ulaştırmaya çalışacağım. Umarım keyif alırsınız. Koşuyla kalın. Herkese merhabalar. Burası Açık Koşu. İşe Yarar Şeyler yeni bölümle karşınızdayım. Sayın dinleyicilerim, 2 bölüm boyunca olimpik oyunları aktaracağım. Dünyanın takip edilen bu en büyük spor olayını antik olimpiyatlar ve modern olimpiyatlar olarak 2 farklı podcast'te anlatacağım. İlk olarak antik olimpiyatlardan başlıyorum. Öncelikle şu yanlış aktarımla hemen konuya gireyim. Arkadaşlar, doğru olan tercüme olimpik oyunlar, olimpiya oyunlarıdır. Olimpiyat kelimesi 4 yılda bir olimpiyada yapılan anlamında kullanılır ve Türkçe'ye bu şekilde yerleşmiştir. Yine de neden böyle yerleşti beni ilgilendirmiyor ve bu nedenle olimpiyatlar olarak aktarmaya devam edeceğim. Antik olimpiyatlar modern olanları kadar büyük ve gösterişli oyunlardı. Döneminin en büyük spor organizasyonlarıydı diyebiliriz. Modern olanlarından farkı ise bütün insanlık ailesine ait olmamalarıydı. Evrensel değillerdi antik olimpiyatlar. Sadece antik Yunan halkları için özellerdi ve onlara aitti. Yine de tarihte çok büyük bir iz bıraktılar. Olimpiyatları diğer büyük spor olaylarından ayıran ve eşsiz kılan sanırım yine içine doğduğu halkla ilişkilidir. Yunan halkı antik çağlarda diğer büyük uygarlıklar gibi kompakt belli bir coğrafyada yaşamıyorlardı. Mesela Mısır medeniyeti, Hintliler, Pers uygarlığı falan görece dar bir alanda yaşıyorlardı. Mısırlılar örneğin Nil Nehri'nin kıyısında birbirine çok da uzak olmayan şehirlerde yaşıyorlardı. Yunan halkları ise Ege ve Yunan Yarımadası dışında bugünkü Fransa, Libya, Lübnan, Karadeniz, Türkiye'nin Karadeniz kıyıları, hatta Rusya kıyılarında dahi pek çok şehirde medeniyetlerini geliştirmişlerdi ve kendilerini farklı kılacak Yunan kültürüne ait ortak bazı şeylere ihtiyaçları vardı. Olimpiyatlar belki de bu sebeple bütün bir Yunan uygarlığını birbirine bağlayan en önemli araç olmuştur. Keza Roma gibi büyük bir imparatorluğun şemsiyesi altında en popüler dönemini yaşayarak da modern çağlara miras kaldılar. Bildiğiniz gibi Roma İmparatorluğu kapsamında olimpiyatlar çok büyük bir popülariteye erişti ve bu sayede evrensel bir nitelik kazandı. Çünkü günümüz Batı toplumu için Roma ve antik Yunan tarihi onlara birer mirastır. Kendilerini onların takipçisi devamı olarak görmektedirler. Koşunun bir spor olarak icat edilmesini aktardığım podcast'te az da olsa değinmiştim. Olimpiyatlar antik çağın en büyük ve en eski organizasyonu. 4 yılda bir yapılıyordu ve eski Atina takvimine göre yaz gün dönümünün ardından gerçekleşirdi. İlk olimpik oyunlar M.Ö. 776 yılında gerçekleşmişti. Adını Olimpia kasabasından alıyordu. Olimpia, Pelopones Yarımadası'nın dilimize Mora Yarımadası olarak geçti bu. Güneybatısında yer alan esasında kutsal bir yerdi. Bilindiği gibi antik Yunanlar çok tanrılı pagan inanca sahipti ve Olimpia'da Zeus sunağı bulunmaktaydı. Bir çeşit ibadet merkeziydi yani Olimpia. Kasaba aslında Elis kenti himayesindeydi. Elis, Olimpia'nın kuzeyinde bir günlük yürüyüş mesafesinde yer alan bir şehir devletiydi. Olimpiyatlar sadece spor organizasyonu değildi. Az önce de aktardığım gibi Yunan halklarının kaynaştığı, birbirini gördüğü, etkileşime girdiği, ticaretten politikaya hemen hemen pek çok faaliyetin iç içe geçtiği büyük toplaşmalardı olimpiyatlar. Oyunlar öncesinde Akdeniz coğrafyasının hemen her yerinden yarımadadaki bu ufak kasabaya on binlerce Yunan akın ederdi. Milattan sonra 2. yüzyılda oyunların en popüler olduğu zamanlarda yani tek bir oyun için olimpiyaya belki de 50 binden fazla kişinin seyahat ettiği tahmin ediliyor. Aynı dönem Roma İmparatorluğu genelinde hiçbir noktada toplamda 4 milyondan fazla Yunan'ın yaşamadığı düşünüldüğünde bu sayı muazzam tabii. %1'inden fazla oluyor toplam nüfusun düşündüğümüzde. İnsanlar Olimpia'ya güvenli bir şekilde ulaştıklarında anlaşılır bir şekilde kasabada oyunların 5 gününün tamam boyunca kalma eğilimindeydiler. Çünkü oyunlar 5 gün sürüyordu. Haliyle Bu alan büyük bir panayıra dönüşüyordu 5 gün boyunca. Olimpiya kısacası Yunanlar için her 4 yılda bir bulunulması gereken, bulunmaları gereken bir yerdi. Sanatçılar da eserlerini sunmak ve pazarlamak için onca yolu aşıp oyun alanına geliyorlardı. Örneğin Herodot, tarihin babası Herodot'tan bahsediyorum. Yeni yazmış olduğu tarih çalışmalarından birini bizzat Olimpiya'da binlerce izleyici önünde okumuştu. Bu şekilde mesela tanıtmıştı yeni bir tarih yazmasını. Oyunların düzenlendiği stadyum bazen 40 bin aşkın insana hizmet verirdi. Dahası stadyum dışında da 6 gün boyunca sürekli bir kalabalık olurdu. Yani 5 gün zaten oyunlar, bir günde öncesi sanıyorum, sürekli bir kalabalık olurdu dediğim gibi. Ticaretten politikaya hemen her şey bulunurdu Olimpiyada. Yine koşu tarihi podcastinde belirttiğim gibi olimpik oyunlar uzunca bir süre sadece tek bir spor olayını kapsadı. Bu da günümüzün 200 metre sprint koşu mesafesine eş denebilecek stadyum yarışıydı. Tek bir gün ve tek bir yarıştan ibaretti kısacası. İlk 13 olimpiyat bu şekilde geçildi. Ardından başka uzunluklarda koşu yarışları programa eklendi. 600 ayak uzunluğuna sahip olan stadyum yarışlarının olimpiyadaki karşılığı 192 metreydi ki bu 600 ayağın Herakles'in ayak ölçüsüne göre ölçüldüğü rivayet ediliyor. Dahası belki de 192 metrinde şöyle bir rivayet daha var. 192 metrelik mesafenin de Herakles'in tek bir nefeste koşabildiği mesafe olarak aktarıldığına dair bazı dediğim gibi rivayetler var. Koşulan mesafelere ilişkin detaylı bilgilere koşu tarihi podcast'imden ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi oyunlar yapıldıkça program genişledi. 14. olimpiyatta iki stadyum mesafeye karşılık gelen Diadolos eklendi mesela. 4 sene sonra da daha uzun bir mesafe koşuda tabii. 18. olimpiyatta güreş, koşma, atlama, cirit atma ve disk atmadan oluşan pentatlon ile yine kendi başına, tek başına yapılan güreş ekleniyor. 23. olimpiyatta da boks dahil ediliyor. Araba yarışı ve başka etkinliklerle genişleme devam ettikçe organizasyonun süresi de uzadı. M.Ö. 632'de düzenlenen 37. olimpiyatta olimpik oyunların süresi artık 5 gündü ve yaklaşık 1000 sene boyunca da böyle 5 günlük formatta yapıldı olimpiyatlar. Doğal olarak oyunlar ilk dönemlerinde sadece yerel halkın ilgisini çekiyordu. İlk oyunların stadyum yarışı galibi işte doğal olarak ev sahibi Elis'ten katılan bir aşçı olan Koroibus'tu. Oyunlara sadece özgür Yunan erkekler katılabiliyordu. Kadınların katılması yasaktı. Olimpiyatların Yunan halkı için ne denli önemli bir etkinlik olduğunu şu şekilde aktarabiliriz arkadaşlar. M.Ö. 480 yılında Persler Yunan Yarımadası'nı işgal ettiğinde Yunan şehir devletleri müttefik bir ordu kurmak amacıyla birleştiler. Ancak ordunun kurulması için acele etmediler. Zira bütün bir halk yaklaşan olimpiyatları dert ediyordu ve ordunun kurulması için olimpiyatın sona ermesi beklendi. Atletler müsabakalara çıplak olarak katılıyordu. İlk kazanan Koroibos'un çıplak olup olmadığı bilinmiyor ancak oyunlara ağırlığını koyan Spartalıların bir geleneği sonucu, Spartalı geleneğinden kaynaklı çıplak koşunun zamanla kabul gördüğü düşünülüyor. Dediğim gibi oyunlar kadınlara yasaktı ancak bu durum atlı araba yarışları için geçerli değildi. Şöyle ki atlı araba yarışlarında zafer ve çelenk atletlere değil atlı arabanın sahiplerine veriliyordu ve kural sadece atletler için geçerli kadınlara yasak olması durumu. Bu sayede Sparta kralının kızı Kiniska M.Ö. 396 ve M.Ö. 392'deki yarışlarda zafer elde etti ve haliyle bu durumdan yararlandı. Çünkü kazanan atlı arabalar ona ait. Bu arada kazanan zeytin dallarından yapılma bir çelenkle ödüllendiriliyordu. Maddi bir ödülü yoktu yani oyunların. Ödülün zeytin dallarından yapılan bir çelenk olmasının nedeni Olimpiya'daki zeytinlikleri Herakles'in diktiğine olan inanıştı. Zeus'un oğlu Herakles ya da Herkül olarak da biliyorsunuz bu mitolojik karakteri. Öte yandan kazanan atletler elbette büyük ödüllere sahip oluyorlardı. Ödüllerin çoğu adına yarıştıkları kasaba ve şehirler tarafından verilirdi. Zira şehrinden bir atletin olimpik zaferi elde etmesi Yunan halkı için çok büyük bir onurdu. Örnek olarak Atinalı devlet adamı Solon'un zafer kazanan atletlere 500 drahmas mükafat verdiği ifade edilmektedir ki o dönemde bir drahması ile bir koyun satın alınabiliyormuş. Buradan ödülün maddi değerinin ne kadar yüksek olduğu anlaşılabiliyor sanıyorum. Oyunlar büyüdükçe atletler arasında profesyonelleşme de ortaya çıkıyor. Kişisel kazanç için rekabetler falan başlıyor. Mesela M.Ö. 488'de Stadion ve Diaulos koşularını kazandıktan sonra Krotonlu Astilos temsil ettiği şehri değiştiriyor. Bu Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan futbolcu Luis Figo'ya benzetilebilir yaptığı. Sonraki iki olimpiyat oyununda Syracuse adına koşuyor ve her iki yarışı tekrar kazanıyor. Yarışlar çıplak koşuluyor olsa da atletler oyunlar boyunca elbette çıplak değillerdi ve giydikleri giysilerde gözle fark edilecek şekilde bazı armalar taşırlardı. İşte bu armalar tarihin ilk sponsor reklamları olarak görülebilir. Buradan da şunu anlıyoruz ki atletler para kazanacak bir sistemde yarışıyorlardı ki zaten atlet kelimesi ödül için yarışan anlamına gelen eski Yunanca bir kelimeydi ve diğer iki Yunanca kelime ile ilişkiliydi. Yarışma anlamına gelen atlos ve ödül anlamına gelen atlon. Büyük başarılar kazanan atletler bunu ya memleketlerinde ya da olimpiyada adlarına yaptırdıkları ya da yaptırılan heykellerle cümle aleme gösterirlerdi. Oyunlardaki kuralları, hile yapanlara verilen cezaları bir yargıç grubu denetliyor ve kararlaştırıyordu. İlk 49 olimpiyatta sadece tek bir yargıç varken sonrasında sayıları arttı ve zamanla yargıç sayısı 12'ye kadar çıktı. Oyunlara katılmak için şöyle kurallar da vardı. Her atlet en az bir ay önceden olimpiyaya gelmiş olmalıydı ve o yılın 10 ayını antrenman yaparak geçirdiğini de ispat etmeliydi. Buradan katılımcılar arasında özel bir seçki yapıldığını da anlıyoruz. Oyunlara Yunan olmayanlar, köleler ve katiller katılamıyordu. Geçen podcast'te bahsettiğim gibi hile yapanları teşhir edip katılımcılara gözdağı vermek için Zanes adı verilen heykeller dikilmekte ve yapılan hile heykellerin kaidesine kazılmaktaydı. Ne demiştim? Olimpiya bir zamandan sonra sadece olimpik oyunlarla anılmaktan çıktı. Ondan fazlası oldu. Orada ticaret, sanat, siyaset de önemli bir konuma sahipti. Benzer şekilde olimpiyada eğitimler de yapılırdı. İlk başta bu açık havada olurdu ancak Helenistik dönemde bu M.Ö. 323 ile M.Ö. 31 arasındaki yaklaşık 3 asırı kapsıyor. Palestra ve spor salonları inşa edildi. Güreş, boks, pankrasyon ve uzun atlama atletlerine ev sahipliği yapan palestraların ana özelliği geniş kare şeklindeki iç avlularıydı. Spor salonu hem cirit hem de disk atıcılar için büyük boşluğa sahip uzun bir dikdörtgene sahipti. Dahası bu binaların avlularında filozoflar ve öğretmenler öğrencilerine felsefe ve bilim dersleri de veriyorlar. Forum ve sempozyumlar düzenleniyordu. Roma dönemine gelindiğinde bu eğitim tesisleri sitenin geri kalanıyla birlikte, site dediğim olimpiya yerleşkesinden bahsediyorum, dini yönden oldukça ayrı olarak yıl boyunca turistik bir cazibe merkezi haline geldiler ve yılın 12 ayı boyunca olimpiyanın turistik bir merkez olması ve yani günümüzün turistik yerlerine benzer şekilde kitlelerin, turistlerin orayı görmek için ziyaret yapmaları anlamına geliyor. Olimpiyatların en önemli özelliklerinden biri de savaşlara ilişkin. Olimpiyat ateşkesi denilen bir olgu var. Buna göre olimpik oyunlar boyunca Yunan şehir devletlerinin tamamında geçerli olacak şekilde ateşkes ilan edilirdi. Bu durum birbiriyle en itilaflı olan devletler için bile geçerliydi. Keza sadece oyunlar boyunca değil, atlet ve seyircilerin olimpiyaya yapacakları seyahat ve geri dönüşleri için de geçerliydi bu ateşkes. Yani siz bir destekçi olarak oyunlara katılmak isterseniz ve yol üzerinde düşman bir devletin topraklarından geçiyorsanız bu süre boyunca geçişiniz güven içinde oluyordu. Olimpiyat ateşkesi oyunları kesintiye uğratan askeri saldırılara karşı koruma sağlamak için Elis şehir devleti tarafından oluşturulmuştu. Elis şehri dediğim gibi oyunlara ev sahipliği yapan şehir devleti. Her 4 yılda bir yaklaşan olimpik festivali ve oyunlarını duyurmak için Elis'ten özel müjdeciler Yunan dünyasının dört bir yanına gönderiliyordu. Bu haberle birlikte festivale gelen sporcuları, ziyaretçileri, seyircileri ve resmi elçilikleri yerel çatışmalardan korunmuş oluyorlardı. Kutsal ateşkes olarak tarihte yer alan bu olgu başlangıçta bir aylık bir süre boyunca Elis ve çevresi için geçerliydi. Sonradan bu süre 3 aya kadar çıkartıldı. Yani yılın 3 ayı, yani olimpiyatın olacağı dönemdeki 3 ay oyunları da içine alacak şekilde Olimpiya'nın dahil olduğu Elis şehri sınırları içinde tam bir ateşkes vardı. Şimdi Olimpiyatları geliş gidişlerde bir ateşkes var. O ayrı bir mevzu. Bir de Elis'in topraklarında tam bir ateşkes var. Bu dönemde bu topraklarda savaşa izin verilmiyordu ve hatta silah taşımak bile yasaktı. Hatta bu kutsal ateşkese uymadığı için Spartalılar M.Ö. 420 yılındaki Olimpiyattan men bile edilmişlerdi. Olimpiyatlara kadınların katılımı yasaktı ancak Hera onuruna düzenlenen Hera oyunları, Hereira adında oyunlar vardı ve bu oyunlara evlenmemiş genç kadınlar katılabiliyordu. Bu konudaki detaylara da Koşu Tarihi podcast'imden ulaşabilirsiniz. Evli kadınların katılımına yasak olan bu oyuna katılan bekar kadınların avantajı aynı zamanda erkeklere açık olan olimpik oyunları da izleme şansına sahip olmalarıydı. Katılımcılar bir çeşit dress code'la yarışıyorlardı ki kadın olduklarını ispat edebilmek için memelerinden birinin açık olması gerekiyordu. Oyunlar beraberinde ticari, ekonomik ve politik bir güç de getirdiği için ev sahipliği için rekabetlere de yol açtı. Çok erken bir tarihte iki komşu kent Elis ve Pisa halkları oyunları kendi imaylarını almak uğruna savaştılar da. Anabasis adındaki çok severek okuduğum kitabın da yazarı olan Senefon, belki bunu on binlerin dönüşü olarak da biliyor olabilirsiniz. Yani kitaptan bahsediyorum. Helenika adlı eserinde konuyla ilgili bir aktarımda bulunmuş. Aktardığına göre yaşanan savaşın ardından Pisa şehri himayesine geçen Olimpiya'ya Eleyanlar yani Elis şehri ordusu saldırıyor ve o günden sonra da yasaklanana kadar Elis şehrinin himayesinde kalıyor Olimpiya ve olimpik oyunlar. Evet, yasaklama dedim. Roma döneminde Hristiyanlığın devlet tarafından kabulü ve tüm pagan inanışların yok edilmeye çalışıldığı dönemde İmparator Theodosius milattan sonra 393 yılında oyunları pagan inanışla olan bağından dolayı yasakladı ve yaklaşık 12 asır boyunca kesintisiz düzenlenen olimpik oyunlar tarihe karıştı. Antik oyunlar süreklilik adına eşsiz bir örnektir. Daha geçen yıl Tokyo Olimpiyatlarının bu seneye ertelenmesi düşünüldüğünde ve hatta modern çağda hepi topu 120 senelik bir ömre sahip olan Olimpiyatların 3 defa iptal edildiği de dikkate alınırsa bu özellik muazzamdır. Çünkü antik Olimpiyatların iptal edildiğine dair herhangi bir kayıt yoktur. 12 asır boyunca sürekli bir şekilde düzenlenmiştir Olimpiyatlar. Oyunların en büyük efsanesi Rodoslu Leonidas'tı. Leonidas, stadyon, diaulos ve zırhlı koşuda 4 olimpiyat peş peşe zaferi ulaşarak 12 olimpiyat çelengi kazanmıştı ki sonuncu üçlemeyi 36 yaşında gerçekleştirmişti. Ha bu arada söylemeden geçmeyeyim. Bilindiği gibi günümüz olimpiyatlarının kraliçe yarışı yani en popüler yarışı 100 metre erkekler sprint finalidir. Leonidas döneminde M.Ö. 2. yüzyıldan bahsediyorum. En popüler yarış zırhlı koşulardı ve oyunların kapanışı bu yarışla oluyordu. İşte Leonidas jübilesini de bu kapanış yarışındaki zaferle yapmıştır. Zırhlı koşu dediğim atletlerin kolunda 3 kilogram ağırlığında bir kalkan oluyordu ve ilk düzenlendiği dönemde gerçi göğüslerini de kapatacak şekilde zırha sahiplerdi ama sonradan sanıyorum okuduklarımdan çıkardığım kadarıyla bu göğüsteki zırhı çıkartıyorlar ve sadece kalkanla koşuyorlar. Antik çağın diğer efsanelerini de aktarayım. Güney İtalyalı Kroton, M.Ö. 488 ile 480 arasındaki 3 olimpiyatta 3 defa arka arkaya stadyonda zafere ulaşmış. Tulum çıkaranlar da var. M.Ö. 521'de stadyon, diaulos ve zırhlı koşuda Pelenli Fanas üçleme yapmış. Santos'tan Hermogenes ki lakabı at imiş. 3 olimpiyatta toplam 8 defa zafere ulaşmış. Milattan sonra 81 ile 89 yılları arasında. Santos bilmeyenler için Likya'nın en büyük şehriydi o dönemde. Hermogenes aslında eski bir Antalya Eşenli anlayacağınız. Krotonlu Milon milattan önce 532 ile 516 yılları arasındaki tam 5 olimpiyatta güreşte şampiyonluğa ulaşmış ki bu inanılmaz bir başarı. 5 olimpiyat arka arkaya bırakın kazanmayı katılabilmek bile imkansız şu an. Yine Krotonlu bir diğer atlet Astilos M.Ö. 488 ile 480 arasındaki 3 olimpiyatta 6 defa zafere ulaşmış. Bu arada olimpiyatlarda eskiden trompet de varmış. Trompet dalında da ödül veriliyormuş ve bu dalda Megaralı Herodoros tam 10 defa yanlış duymadınız 10 olimpiyat arka arkaya zafere ulaşmış. Tabii sadece atletler değil, tanınmış tarihi karakterler de oyunların büyüsüne kapılarak yarışmışlar. Atinalı meşhur komutan ve devlet adamı Alcibiades, M.Ö. 416'da 3 farklı at arabası yarışında zafere ulaşmış. Büyük İskender'in babası olan Makedonyalı 2. Filip de at yarışında M.Ö. 356'da zafere ulaşıyor. Bu tarih aynı zamanda İskender'in doğum yılı. Ki Filip M.Ö. 352 ve 348'de bu defa da atlı araba yarışlarında zafere ulaşmış. Meşhur Roma İmparatoru Neron, bu Roma'yı yakan Neron'dan bahsediyoruz. Milattan sonra 65'te katıldığı tüm yarışlarda zafere ulaşmış. Neron'un karakteri dikkate alındığında bu yarışların nasıl bir eşitlik çerçevesinde düzenlendiği sorgulanmalı diye düşünüyorum tabii. Son olarak koşuların gerçekleştiği zemin ve parkur hakkında bilgi vereceğim. Dromos adındaki parkur ilk dönemlerde sadece çizgilere sahipken M.Ö. 5. yüzyılda ince bir halatla çevreleniyor. Stadyum 12 asır boyunca tam 5 defa elden geçiriliyor ve genişletiliyor ve en popüler döneminde 40 bin kişilik bir kapasiteye sahip oluyor. Halbuki oyunların ilk yıllarında kutsal Zeus ağacı, ki bu bir zeytin ağacı, finish çizgisi olarak kullanılıyormuş ve oldukça ilkelmiş planlama. Yine önceki podcastlerde de belirtmiştim. Aynı anda 20 atlet koşabiliyordu ve koşucular kumla kaplı, temeli kil bir katman üzerinde koşuyorlardı. Yarışlarda hatalı başlangıç yapanlar ise kırbaçla cezalandırılıyormuş. Evet, antik olimpiyatlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Duyduğunuz gibi olimpik oyunlar antik çağların en gösterişli ve popüler olaylarından biri. Her 4 yılda bir Akdeniz Havzası'nın kalbi burada atıyordu. Ve bu tutku onu geçmişten günümüze bağlamaya yetti. Gelecek bölümde modern olimpiyatları aktaracağım. Aklınıza takılanları, merak ettiklerinizi doğrudan benimle iletişime geçerek sorabilirsiniz. Görüşünceye değin, keyifli dinlemeler.